Ayrım 37. Akılça, Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 300. Daniel kadehinde kalan romu içti, sonra tarafsız ve biraz dalgın bir tavırla "Evet" dedi. "Bence de öyle. Şimdi senin kendini oldukça pis, hatta iğrenç hissetmen gerek." Matthew yanıt vermedi. Ayaklarının arasından yere bakıyordu. Daniel homoseksüelmiş. Marcel onunla evlenecek diye düşündü. Ellerini açtı ve ayağını hızla yere vurdu. Kafana kısılmıştı. Birden sessizliği olanca ağırlığı ile üzerinde hissetti ve içinden "Daniel bana bakıyor" diye geçirdi. Hemen başını kaldırdı. Gerçekten Daniel ona bakıyordu. Öylesine bir nefretle bakıyordu ki Matthew'nun kalbi sıkıştı. "Bana niye öyle bakıyorsun?" diye sordu. "Çünkü biliyorsun," dedi Daniel. "Biri biliyor bunu. Kafama seve seve iki kurşun sıkabilirsin, değil mi?" Daniel yanıt vermedi. Matthew birden dayanılmaz bir acının içini yaktığını duydu. "Daniel," dedi, "sen onunla bana işkence etmek için evleniyorsun." Daniel anlamsız bir sesle, "Ne olacak yani?" dedi. "Bu benden başka kimseyi ilgilendirmez." Matthew başını ellerinin arasına alarak "Tanrım," diye mırıldandı. Daniel heyecanla ekledi, "Bunun hiç önemi yok. Marcel açısından bunun hiç önemi yok. Ondan nefret mi ediyorsun?" "Hayır." Matthew kederle "Hayır" diye düşündü. "Nefret ettiği benim." Daniel gene gülümsüyordu. "Şişeyi bitiriyor muyuz?" diye sordu. "Bitirelim," dedi Matthew. İçtiler ve Matthew birden sigara içmek istediğini fark etti. Cebinden bir sigara aldı, yaktı. "Bak bana," dedi. "Sen ne olursan ol beni ilgilendirmez. Hatta şimdi sen söyledikten sonra bile. Yalnız sana sormak istediğim bir şey var. Neden utanıyorsun bundan?" Daniel ruhsuz bir gülüşle, "Bu soruyu bekliyordum dostum," dedi. "Homoseksüel olmaktan utanç duyuyorum çünkü homoseksüelim. Bana ne diyeceğini biliyorum. Senin yerinde olsam kendimi kahretmezdim böyle. Şu koca dünyada bana ayrılan yeri zorla alırdım. Sonunda bu da bir zevk meselesidir. Herkesinki gibi vesaire vesaire. Ne var ki senin sözlerin bana bir şey demez. Ben senin bütün bunları söyleyeceğini biliyorum. Söyleyeceksin çünkü sapık değilsin sen. Ama bütün homoseksüeller utanç içindedir. Bu onların yaratılışından gelen bir şey." Matthew çekinerek sordu. "Ama insanın kendini olduğu gibi kabul etmesi daha iyi değil mi?" Daniel sinirlenmiş gibiydi. Haşin bir sesle, "Sen de boktan bir herif olduğunu kabul ettiğin gün bütün bunları tekrar konuşuruz," dedi. Sapık olmakla övünen ya da kendilerini teşhir eden, hatta debelenmekten vazgeçenler birer ölüden başka şey değildirler. Onlar kendilerini duydukları utançla öldürmüşlerdir. "Ben bu ölümle ölmek istemiyorum." Daniel her şeye karşın rahatlamış gibiydi. Matthew'e kinsiz gözlerle bakıyordu. Tatlı bir sesle devam etti. "Ben kendimi gerektiğinden de çok kabul ediyorum," dedi. "Kendimi en gizli köşelerime varıncaya kadar tanıdım artık." Söylenecek söz yoktu. Matthew bir sigara daha yaktı. Kadehinin dibinde azıcık rom kalmıştı. Onu da içti. Daniel onu korkutuyordu. 2 yıl sonra, 4 yıl sonra ben de onun gibi mi olacağım diye düşündü. Ve birden bütün bunları Marcel'le konuşmak ihtiyacını güçlü bir arzu halinde içinde duydu. Ancak onunla, ancak Marcel'le her şeyi, yaşamını, korkularını, umutlarını konuşabilirdi. Ama aynı anda onu artık bir daha hiç göremeyeceğini hatırladı ve bu istek içinde isimsiz, dayanaksız, boşlukta ağır ağır biçim değiştirerek bir çeşit korku halini aldı. Yalnızdı. Daniel düşünür gibiydi. Gözleri dalgındı. Dudakları ara sıra kıpırdıyordu. Sonra hafifçe için çekti ve yüzünde bir şeyler yumuşar, boyun eğer gibi oldu. Elini alnında dolaştırdı. Şaşkın bir hali vardı. Alçak sesle, "Ama bugün kendimde hiç tanımadığım bir ben keşfettim," dedi. Uzamış sakalının mavi gölgelerle lekelediği, zeytin yeşili yorgun yüzüne hiç de yakışmayan, hemen de çocuksu, tuhaf bir tebessümle güldü. Matthew, "Sahi," diye düşündü. Bu kez sonuna kadar gitti. Birden aklına içine ezen bir şey geldi. O şimdi özgür diye düşündü. Ve Daniel'e karşı duyduğu korkak tiksintiye bir çeşit kıskançlık karıştı. "Şimdi bir acayip hissedersin kendini," dedi. "Evet, bir acayip hissediyorum," dedi Daniel. Hala iyi niyetli bir gülümsemeyle bakıyordu. "Bir sigara ver," dedi. "İçiyor musun artık?" Evet, bir gecelik. Matthew birden, senin yerinde olmak isterdim dedi. Daniel çok da şaşmadı. Benim yerimde mi? Diye tekrarladı. Evet. Daniel omuz silkti. Sonra, bu hikayede baştan sona sen kazançtasın dedi. Matthew alayla güldü. Daniel, özgürsün diye anlattı. Hayır dedi. İnsan bir kadını terk ettiği için özgür olmaz. Daniel ona merakla baktı. Sabah buna inanıyordun ama. Bilmiyorum. Açık, belli bir şey değildi bu. Hiçbir şey açık belli değil. Gerçek olan şu ki ben Marsel'i bir hiç uğruna terk ettim. Ilık bir gece rüzgarının usul usul kımıldattığı perdelere bakıyordu. Yorgundu. Hiç uğruna diye tekrarladı. Bütün bu hikayede ben red ve inkardan başka bir şey değilim. Yaşamımda Marsel yok artık ama ondan ötesi duruyor. Nasıl? Matthew geniş ve belirsiz bir hareketle odayı gösterdi. Bunlar, geri kalanlar, hepsi. Daniel onu büyülüyordu. Gerçek özgürlük bu mu? Diye düşündü. Daniel bir şey yaptı, şimdi artık geri dönemez. Ardında nedenini daha şimdiden anlamaz olduğu, bilinmedik ama alt üst edecek bir davranışın bulunmasını kim bilir ne kadar yadırgıyor. Ben yaptıklarımın hepsini hiç uğruna yapıyorum. Sanki birileri hareketlerimin devamını, sonucunu benden çalıyor. Yaşamımda her şey sanki ben onları yeniden bir daha yapabilirmişim gibi gelip geçiyor. Çaresiz, geri dönülmez bir şey yapabilmek için neleri feda etmem gerek bilmiyorum. Yüksek sesle, önceki gün İspanyol milislerine katılmak isteyen birini gördüm dedi. Ne olmuş? Hiç, kovalamışlar herifi. Bombok bir hali vardı. Bunu niye anlatıyorsun bana? Bilmem, laf olsun diye. İspanya'ya gitmeyi mi düşündün? Evet, ama gidecek kadar değil. Sustular. Sonra Daniel sigarasını fırlatırken, şu anda 6 ay sonra yaşıyor olmak isterdim dedi. Ben istemezdim dedi Matthew. 6 ay sonra şimdi neysem gene o olacağım. Pişmanlıklar hariç dedi Daniel. Kalktı. Sana Clarice'de 2 kadeh bir şey ikram edeyim dedi. Hayır dedi Matthew. Bu gece sarhoş olmak istemiyorum. Sarhoş olsaydım ne halt ederdim bilmiyorum. Olağan dışı bir şeyler yapmazdın herhalde. Demek gelmiyorsun. Hayır. Sen 5-10 dakika daha oturmak istemez miydin? İçmek istiyorum dedi Daniel. Hoşça kal. Matthew güle güle dedi. Seni yakında görür müyüm? Daniel bir an bocalamış göründü. Sanırım bu biraz zor olacak. Marsel yaşamında hiçbir değişiklik yapmak istemediğini söylüyor. Ama sanırım seninle görüştüğümü bilmek ona azap verir. Matthew haşin bir sesle. Ya dedi. Pekala. Öyleyse güle güle. Şansın açık olsun. Daniel ona yanıt vermeden gülümsedi. Ve Matthew birden. Benden nefret ediyorsun dedi. Daniel ona yaklaştı. Elinin beceriksiz, utangaç bir hareketiyle hafifçe omzunu okşadı. Şu anda değil dedi. Ama yarın. Daniel yanıt vermeden başını önüne eğdi. Hoşça kal. Güle güle dedi Matthew. Daniel çıktı. Matthew pencereye doğru yürüdü ve perdeleri çekti. Tatlı, huzur verici bir geceydi. Tatlı ve mavi. Rüzgar bulutları sürükleyip götürmüştü. Damların üstünde yıldızlar pırıldıyordu. Parmaklar yaslandı ve uzun uzun esnedi. Hemen aşağıda, sokakta rahat adımlarla bir adam yürüyordu. Huygens sokağıyla Fradua sokağının köşesinde bir an durup başını kaldırdı ve göğe baktı. Daniel'di. Men caddesinden doğru peş peşe dalgalar halinde bir müzik yayılıyordu. Bembeyaz bir ışık oluk gibi gökyüzünde kaydı. Bir bacanın üstünde birkaç saniye oyalandı. Sonra çatıların ardında kayboldu. İnsana mutlu tatilleri, kır eğlencelerini duyuran renk renk fenerleri, ışıkları, sesleriyle bir köy düğünü gecesiydi bu. Matthew Daniel'in köşeyi dönüp kaybolduğunu gördü ve yalnız kalıyorum diye düşündü. Yalnız ama eskisinden daha özgür değil. Dün kendi kendine Marsel olmasaydı demişti. Ama bu bir yalandı. Kimse özgürlüğüme köstek vurmadı benim. Onu benim kendi yaşamım içti, tüketti. Pencereyi kapadı ve odaya döndü. İviç'in kokusu hala oradaydı. Hava dalgalanıyordu. Matthew kokuyu içine çekti ve bu karmakarışık günü yeniden yaşadı. Bir hiç için bir sürü gürültü diye düşündü. Hiç için. Bu yaşam ona hiç için bağışlanmıştı. Kendisi hiçti ve buna karşın değişmeyecekti artık. O olmuştu, tamamlanmıştı. Ayakkabılarını çıkardı ve bir an koltuğun kenarına oturmuş, elinde ayakkabısı hareketsiz kaldı. Boğazında hala romun şekerli sıcağı duruyordu. Esnedi. Gün sona ermişti. Gençliğiyle işi bitmişti. Denenmiş, tartılmış ahlak kalıpları şimdiden usul usul gizlice ona yardım öneriyordu. Doğru yolu bulmuş bir epikürizm vardı. Gülümseyen hoşgörü vardı. Alın yazısı ve sorumluluk kavramları vardı. Stoisizm vardı. Kısası, işini bilen, bir keyif ehli ustalığıyla boşa harcanmış bir yaşamın her an tadına bakmak için ne gerekiyorsa hepsi vardı. Ceketini çıkardı, kravatını çözmeye davrandı. Esniyerek kendi kendine tekrarladı. Gerçek bu. Her şeye karşın gerçek. Akıl çağına gelmişim ben. Birinci cildin sonu. 24 Eylül 2013. Sayfa 304.